Ayrım 28.
Al eline tabancanı, çık Halim Bey Veziroğlu'nun karşısına, karışma gerisine. Selim Balıkçı, Alaşafak'ta yatağından çıktı, giyindi, eline sabun kalıbını alıp aşağıdaki mahalle çeşmesine gitti. Su cığıldayarak akıyordu. Suya vardı, başını musluğun altına soktu, sabunladı. Yüzünü, boynunu, kulaklarını da bir iyice sabunladı. Suları saça saça koşarak gecekondusuna döndü. Yüzünü kuruladı, ceketini giydi, bıyığını, saçlarını taradı. Eski, sırları yer yer dökülmüş aynada. İstasyon köprüsünün altından geçip deniz kıyısından kahveye yürüdü. Kahvede uykulu birkaç kişi oturmuşlar, çay içiyorlardı. Bakkal tahsinden sıcacık ekmek, peynir aldı. Dışarıya bir masaya oturdu, çayını söyledi, kahvaltısını yapmaya koyuldu. İnceden bir lodos esiyor, karşı Bursa dağları elini uzaktan tutacakmışsın gibi şurada yakıncacık gözüküyorlardı. Selim Balıkçı sabırsızlanıyordu, gözleri yoldaydı, Mahmud'u bekliyordu. Ya bugün gelmezse? Ödü kopuyordu, içinden de durmadan yineliyordu. Kim bilir kaç yüzüncü kez, öldüreceğim onu, öldürmeliyim onu, arsamı versin o, kanlı bir katil o, onu öldürenin eli nurlanır, fıkara kızlarının para verip ırzlarına geçen o, canavar o, öldürmeli, öldüreceğim onu, onu öldüren doğru cennete gider, diyordu. Öfkelendikçe öfkeleniyor Halim Bey Veziroğlu'na, çileden çıkıyor, çıldırıyor kendi kendine, sağ bacağı öfkeden, sinirden uçuyor, eli ağzıyla masa arasında uçarak gidip geliyordu. Kahvaltısını göz açıp kapayıncaya kadar bitirdi. Bir çay istedi. Çay geldi. Onu da bir dikişte içti. Bir daha istedi. Kahveci bir çay daha getirdi. Artık durmadan kahveci çay dolduruyor. Selim Balıkçı durmadan içiyordu. Sonra birden kendine geldi. Ayağa kalktı. Parayı masanın üstüne bıraktı. Martı gazinosuyla kahve arasında hızlı hızlı gidip gelmeye başladı. Mahmud'un yolunu gözleyerek Mahmud gözükmedikçe öfkeleniyor, öfkelendikçe hızlanıyordu. Yanından otomobiller, kamyonlar, köpek sürüleri, başının üstünden çığlık çığlığa martılar geçiyor. Selim Balıkçı'nın bunların hiçbirisinden haberi olmuyor. O salt delicesine gidip geliyor, orada uğunuyordu. Kahveden Mahmud'un uzun gülüşü kulağına gelinceye kadar Balıkçı yürüyüşünü böylece sürdürdü. Gülüşü duyunca da zınk diye olduğu yerde kaldı. Kahveye döndü koşarcana, Mahmud'a yürüdü. Mahmud daha çayından bir yudum almamıştı. Onu koluna yapıştığı gibi kaldırdı. Mahmud'un elindeki çay bardağı sallandı. Sıcak çay adamın eline, üstüne döküldü. "Kalk," dedi Selim Balıkçı. "Kalk, sana söyleyeceklerim var." Bu sözleri onun kulağına eğilmiş söylüyordu. "Kalk, kalk." Elleri, ayakları, tüm bedeni titriyordu. Mahmud hemen kalktı. O da kendini Selim Balıkçı'nın bu telaşlı heyecanına kaptırmıştı. Selim Balıkçı'nın kolunda Florya'ya doğru yürüdüler. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün önünden hızla geçtiler. Belediyenin plaj evlerinin arkasındaki Yeşilköy asfaltına çıktılar. Soluk soluğa kalmışlardı. Selim Balıkçı, "Dur," dedi. "Dur Mahmud. Sana çok gizli bir iki kelamım var." "Sözüm," demiyordu da, işin önemini daha büyüteceğine inandığından "kelamım" diyordu. "Kelamım şu ki, ben yarın öbür gün Halim Bey Veziroğlu'na gideceğim. Al parayı, ver arsamı," diyeceğim. "Vermezse onu, tabancamı çekip dan dan dan onu öldüreceğim." Bunu söylerken ağzı çarpılıyor, gözleri pörtlüyor, bütün bedeni zangır zangır titriyordu. Durmuş Mahmud'un tepkisini bekliyordu. Sözlerini bitirir bitirmez Mahmud'un içten, yürekten gelen gülüşüyle irkildi, öfkelendi, köpürdü. "Sen adam öldüremezsin benim yiğidim arkadaşım. Selim Balıkçım, sen karıncayı bile öldüremezsin." "Öldürürüm," diye var gücüyle bağırdı Selim Balıkçı. "Öldüreceğim, öldürürüm." Gidiyor geliyor, Mahmud'un yöresinde dört dönüyor, çırpınıyor, öfkeleniyor, kollarını bacaklarını sallıyor, tepiniyor, gözleri pörtlemiş, boynu uzamış, saçları dimdik, bıyıkları savrularak bağırıyor. Mahmud'u Halim Bey Veziroğlu'nu öldüreceğine inandırmaya çalışıyor. Mahmud ise dudaklarında soğukkanlı bir gülümseme, salt, "Sen adam öldüremezsin," diyor, başka bir şey demiyor. Öteki ise Mahmud'un kolunu, yakasını çekiştiriyor, onu öldüreceği üstüne yemin içip ant üstüne ant veriyordu. Mahmud ise durgun, dingin, hiçbir şey olmuyorcasına, "Sen adam öldüremezsin, sen nerede, adam öldürmek nerede, sen karıncayı bile ezemezsin," den başka bir şey söylemiyordu. "Ben mi, ben mi adam öldüremem, ben mi?" diye delicesine çırpınıyordu Selim Balıkçı. Baktı ki Mahmud'u kandıramıyor, onu aşağılamaya, ona sövmeye başladı. Mahmut gene aldırmayınca üstüne yürüdü. Kocaman eliyle Mahmut'a bir denizci tokadı attı. Çevik, genç Mahmut hemen çekilip tokadı karşılamasaydı yeri öpecekti. Bir sıçrayışta ondan uzaklaştı. Koşarak demir yolunu geçti. Demir yolunun ötesinde, yarın üstünde, orada asfaltın ortasında elleri yanına sarkıp kala kalmış Selim'e kırgın bir sesle ''Bana ne, bana ne, öldür Halim Bey Veziroğlu'nu, öldür bakalım öldürebilirsen'' diye bağırdı. Selim balıkçı durup da ona bakmadı bile. Arkasını döndü, bitkin, kamburu çıkmış, Yeşilköy'den yana ağır ağır yürüdü. Üstünden tam tepesinden gürültüyle 10-15 metre yukarıdan dev bir yolcu uçağı geçti. Selim balıkçı onu bile duymadı. Bundan sonra Selim balıkçı her gün her gece Halim Bey üstüne gerçek dışı düşler, hikayeler, öldürmeler kurdu. Onu öldüreceğine bir iyice inandıktan sonra aradı taradı Mahmut'u buldu, korkarak ona yanaştı, birden kolundan tutup ''Bana bak Mahmut'' dedi gözlerinin içine bakarak. ''Ben onu öldüreceğim.'' Mahmut durgun, telaşsız, gözlerini onun gözlerinden kaçırmadan ''Sen adam öldüremezsin Selim balıkçı'' dedi, güldü. Selim gene çıldırdı. Onu inandırmaya, kandırmaya çalıştı. Bin dereden su getirdi, yemin kasem etti, öfkeden uğundu, gene Mahmut'un üstüne atıldı, gene Mahmut elinden zor kurtuldu, gene ondan uzaklaşıp ''Sen karıncayı bile incitemezsin Selim balıkçı'' diye ona uzaktan bağırdı. Selim balıkçı şileden çıkıp sonra da bitkin başını omuzlarının içine çekip bacakları feldir değerek iki büklüm ondan uzaklaşıp gitti. Selim'e uyku dünek kalmadı. Yatağa giriyor, uyuyamıyor, denize çıkıyor, kalamıyor, şehre gidiyor, Beyoğlu'na çıkıyor, bir dakika yerinde duramıyordu. Halim Bey Veziroğlu kız aldatıldığını anlayınca, onu da dünyaya ilan edeceğini söyleyince, gencecik, 19 yaşındaki Suna gibi kızı boğup da denize köpek ölüsü gibi atan o değil mi? Kaçakçı İbrahim'i ben artık bıktım bu işten, artık çalışmayacağım bu kirli işlerde dediği için Beyoğlu'nda kurşunlatan o değil mi? Bu işin araştırmasına girişen, girişip de ipin ucunu ta Veziroğlu'na getirip dayayan, onu tutuklayacakken soluğu hemen doğuda alan emniyet müdürünü sonradan da işten attırıp süründüren o değil mi? Bunu da Beyoğlu'nda İstanbul'da bilmeyen var mı? O gece kondular, o tarlalara kurulduğunda tarlalar Veziroğlu Halim Bey'in değildi ki. Koskoca yüzlerce evlik bir mahalleyi yok pahasına aldı ve yıkım ekipleri göndertti mahalleye. Ekipler buldozerlerle yakalarlarken evleri gecekonducular karşı koydular. Buldozerler evleri insanların başlarına yıktılar. Yaşlılar, çocuklar yıkıntıların altında kaldılar. Ezildiler, öldüler. Gecekonducular buldozerlerin önlerine yattılar. Buldozerler durdular. Polis emir verdi. Ezin de geçin diye. Binlerce gece kondurucu çığlık çığlığa yürüdüler buldozerlerin üstüne. Mahalleye çevirmiş panzerler, otomatik tüfeklerle, makinelilerle ateş kustular yürüyenlerin üstüne. Bir savaş alanı oldu gece kondu semti. Çok insan öldü. Ve Halim Bey Veziroğlu bir dünya kadar arsaya sahip oldu. Şimdi o arsa bomboştur. Dikenli tellerle çevrilmiştir. Üstüne blok blok apartmanların dikilmesini bekliyor. Oradan kalkan gecekonducular semt semt İstanbul'a dağıldılar. Gecekondu yapıyorlar gene ve gecekonduları buldozerlerle, panzerlerle gene yıkılıyor. Onlar yapmaktan, ötekiler yıkmaktan bıkmıyorlar. Halim Bey Veziroğlu tepeden tırnağa fakir fıkaranın kanı içindedir. Bunların hepsi adam öldürmeyenleri, gecekondu yıkmayanları bile kan içindedirler. Öldürmeliyim onu. Öldüreceğim de hele bir vermesin arsamı, hele bir. Sen mi adam öldüreceksin? Senin yüreğin kuş gibidir. Sen değil bir insanı, bir böceği bile öldüremezsin. Öldürürüm diye dişlerini sıkıp gözlerini pörtletti Selim balıkçı. Mahmut gene karşı koydu. Aralarında öfkeli bir tartışma oldu gene. Selim balıkçı boynunu içine çekip gene Yeşilköy'e yürüdü. Kel Dursun'u bir daha ele geçiremedi Selim balıkçı. Bugün geçirsin o kanlı katili, o denizi öldüreni, o familyasını kurşunlayıp tepelerinden birer kapkara deli kaçanı, ağzını kurşunla doldurur onun. Kim getirtti o İtalyan gemilerini de buraya, boğaza, Haydarpaşa önlerine demirletti? Kim olacak? Bunu çok sonraları öğrendi. Halim Bey Veziroğlu ile bu işin de ortaklarından birisi, o uzun boylu dev gibisi, gülerken yüzüyle değil de o göbeğiyle güleni, Kel Dursun kaptana tekneleri, mavzerleri, iyi silah kullanan, uçan turnayı gözünden vuran Kürtleri de veren onlar değil mi? İstanbul'da, Türkiye'de mayalaşan kötülüklerin bir kısmı bunların ellerinin altındadır. Her kötülük taşının Yunus kırımının, gecekondu yıkımının, afyon, esrar, eroin, silah kaçakçılığının altından bunlar çıkar. Bütün kötülükler bir elektrik akımı gibi Halim Bey Veziroğlu'nun parmaklarına dört bir yandan bağlanmıştır. Halim Bey Veziroğlu'lar birbirlerine bağlıdırlar, sökülmezler. Kırılmaz çelik kementlerle birbirlerine kenetlenmişlerdir. Ağ gibi ülkeleri dünyayı kişiliklerinde örmüşlerdir. Yunuslar kurşunları başlarından yedikçe bebekler gibi ağlaşarak göğe fırlıyorlardı. Kıvranarak, havada bükülerek, yaylar çizerek, denize sular fışkırtarak düşüyorlar, mavi suları kızıl kana boyuyorlardı. Ve apak karınları havada kanayarak, denizin mavisini kıpkızıl kana bulayarak dalgalarla sallanıyorlardı. Yüzlerce yunus kaçıyor, onlar kovalıyorlardı. Balıklar azıcık başlarını sudan göstermeye görsünler, yiyorlardı kurşunu. Marmara Denizi, Karadeniz sabahlardan akşamlara kadar kurşunlanan çocuk çığlıkları doluyor, akan yunus kanından kıpkızıl kesiliyordu sular. O gün bugündür bir tane yunus yok, ne Marmara'da ne de Karadeniz'de. Ya eskiden? Bir denize çıkmaya gör. Vapurların, teknelerin, savaş gemilerinin yöresinde bir sevinç kasırgasına kesip, mavi, güneşte şimşekler çakan sırtlarıyla oynaşıyorlardı. Gemilerle oynaşarak yarışırlar, üstlerinde de onlarla birlikte ak martılar, yüzlerce, kanat kanada, gene sevinç çığlıkları atarak yüzerlerdi. Denizin damarını kesti Halim Bey Veziroğlu, kanını kuruttu. Selim Balıkçı'nın kafasında yıllar öncesinin öfkesi, öcü yeniden büyüyor, kökleşiyor, yüreğine bir top ağı gibi oturuyordu. Günlerce, aylarca, yıllarca düşünerek, araştırarak bu kötülüklerin öz kaynağını bulmuştu. Ve Halim Bey Veziroğlu'nu öldürecek, hiç olmazsa bir kötülük kaynağını kendine zarar vermiş, mutluluğunu yıllar yıl elinden almış birisini öldürecekti. Onu nasıl öldürüleceğini de biliyordu. Onu öldürecek, uzun yaylalara kaçacaktı. Şimdi anası çok yaşlanmıştı. Köye gelirken onu köyün delikanlıları, kızları akordeon çalarak, Kafkas türküleri söyleyerek, lezginka oynayarak karşılayacaklardı. Çerkes köyleri, kasabaları, Kafkas'ta olsun burada olsun değerli konuklarını oyunlarla, türkülerle ta köyün, kasabanın dışında karşılarlardı. Köye gelince de bir toy düğün yaparlardı onuruna. Selim Balıkçı'ya da yapacaklardı. Gençler tanımayacaklardı onu. Uzun yayla düz bir bozkırdı. Baştan aşağıya yeşil çimenle kaplı, taptaze, süt liman bir deniz kadar hoş bir düzlük. Göz alabildiğine. Uzaklaştıkça silme yeşillik bir gök mavisine dönüşüyordu. Uzun yaylanın göğsünde yapayalnız kalmış bir güneş, pınarları aydınlık, pırıl pırıl, içi balıklarla dolu, kırmızı benekli, pul pul. Uzun yaylanın ucunda alakarlı Binboğa dağları, çam kokularını getirirdi esen yerler uzun yaylaya oralardan. Çam, yarpuz, kekik, yaban annesi, alıç çiçeği kokusu. Alıç ağaçlarına arılar çokuşurlar çiçek zamanı, çiçekli dallar ağırlıkları altında bükülürlerdi. Uzun yayla adamı Çerkes olsun, Kürt, Avşar, Türkmen olsun, kendine sığınmışı ordu gelse vermezdi. İyi ki bu iş böyle oldu. Yoksa Selim Balıkçı ölünceye kadar sılasına gidemeyecek, ölüsü it ölüsü gibi burada sürüklenip ağıtsız törensiz bir mezara atılacaktı. Kafkas'ın, uzun yayla Kürdünün, Avşarı'nın, uzun çığlık gibi ağıtları ta buradan Binboğa'ya kadar duyulmayacaktı. Gözlerinin önünden bir fırtına gibi geçiyordu. Halim Bey Veziroğlu tepeden tırnağa kan içinde kalmış, polislere, askerlere, herkese gecekonducuları öldürsünler diye buyruklar vererek. Gecekonduların üstüne yürüyordu buldozerlerle, tanklarla, panzerlerle. İnsanlar çığlık çığlığa eziliyorlar, mavi deniz kızıl kana kesiyor, kana batmış yunuslar kıvrılarak, mavi sırtları güneşe gelince şimşeklenerek denize yağıyorlardı. Kanlı suları fışkırtarak çınarlar, evler, sarı, perde perde uzun saçlar, alabalıklı, taze uzun çimenlerdeki pınarlar, ışık dolmuş çalkanıyor, kır atlar Binboğalardan uzun yayla çimenine, yılkı yılkı kuyruklarını sırtlarına dikmişler, akıyorlar. Bunların hepsi denizler, ağlar, yalnız kalmış güneşler, Marmara Denizi, ağlar, bir şafak vaktinde deniz ağarmış, inceden seher yeli eserken karman çorman oluyor, birbirine karışıp karman çorman bir düşte, öfkede, uğunmada dönüyorlardı. Koşarak Mahmud'a gitti. Belediye plajının çınarı altında onu yakaladı. Sevinçle öldüreceğim onu dedi. Halim Bey Veziroğlu'nu onun ettikleri boydan aştı. Mahmut olduğu yerde durdu. Sonuna kadar açılmış gözlerle ona baktı. Şaşırmış dudakları titredi. Yalvarırcasına "Yapma Selim," dedi. "Elini kana bulama." Onun koluna girdi. Yeşilköy'e doğru asfaltın kaldırımından, ağaçların altından yürüdüler. Yol boyunca Mahmut Halim Bey Veziroğlu'nu öldürmemesi için bin dereden su getirerek onu kandırmaya çalıştı. Selim Balıkçın "Muh" diyor da peygamber demiyor, onu öldüreceğim arsamı vermezseden başka söz bilmiyordu. "Seni asarlar. Daha iyi ya, kurtulurum. Ölünceye kadar mapusta kalır sürünürsün. Ölümden bin beter olur. Af çıkar. Bundan sonra af çıkmaz. Çıkmasın. Onu öldürüp uzun yaylaya gideceğim. Oradan da Rus içine, Ulu Kafkas dağlarına, baba yurduma ver elini diyeceğim. Halim Bey Veziroğlu'nun adamları sana bir adım attırmazlar. Kaçsan da İstanbul dışına çıkarmazlar seni. Öldürüverirler seni. Ben de Halim Bey Veziroğlu'nu öldürürüm ya." Mahmut elinden geldiğince dilinde tüy biterek onu vazgeçirmeye çalışıyor. O söyledikçe ötekinin Halim Bey Veziroğlu'nu öldürme isteği daha da güçleniyordu. Sonunda Mahmut baktı ki onunla başa çıkamayacak. "Allah senin belanı versin. Var ne halin varsa gör," dedi. Hızla geriye döndü. Arkasına bir daha bakmadan yürüdü gitti Menekşe'ye aşağıya. Selim Balıkçı da Yeşilköy'e yürürken asfalttan geçen bir taksiyi durdurdu. Bindi. Yeşilköy Rum Kilisesi'nin önünde indi. Kör Mustafa buralarda bir köşk almıştı. Köşkü Selim Balıkçı iyi biliyordu. Eski sahibi Osmanlı Paşası Nuri Paşa'ya çok balık getirmişti. Nuri Paşa su gibi para harcayan, eli açık bir insandı. Kör Mustafa köşkü Nuri Paşa'nın kumarcı oğlu Hüsam Bey'den almıştı. Az sonra büyük bahçesinde ulu çınarlar, yelken dallı fıstık camları, sedirler olan köşke geldi. Köşkün bahçesinin demir parmaklıkları, demir kapısı yeşile boyanmıştı, türbe gibi. "Hay Kör Mustafa, Mustafa," diye geçirdi içinden. Bu da bir başka biçim Halim Bey Veziroğlu'ydu. Bu da tıpkı Halim Bey Veziroğlu gibi silah, eroin, esrar kaçakçılığı yapmış, sonra arsa alım satımına başlamış, ondan sonra da apartmanlar, hanlar yaptırmış, daha sonra da fabrikalar açmış, oteller kurmuş, fabrikalara ortak olmuştu. Her oğlu bir fabrikanın başındaydı. En küçük oğlu da o namlı oteli işletiyordu. Otel, viski, sigara kaçakçılığı işine yarıyordu deniz kıyısında olduğundan. Selim Balıkçı ikircikli, elini zile götürürken "Dikkat köpek var" yazısını okudu. Gene içinden gülerek "Hay Kör Mustafa, hay" geçti. Zili çaldı, ak ceketli, uzun boylu, yüzünde büyük bir Halep çıbanı olan bir garson koşarak geldi. "Ne istiyorsun ağa?" diye sordu. Selim Balıkçı sıkılarak "Burası Mustafa'nın köşkü mü?" diye sordu. "Mustafa Bey'in," dedi garson çabucak. "Ben Selim Balıkçı'yım, onu görmek istiyorum." "Ne için göreceksin?" Selim Balıkçı bir süre düşündü kaldı. "Ben," dedi, "o Mustafa Bey'in eski bir arkadaşıyım. Dur burada, ben onu çok eskiden tanırım, Selim Balıkçı da ona." "Olur olur," dedi uzun boylu garson. Köşke girdi, girmesiyle çıkması bir oldu. "Gel," dedi, elini köşke doğru salladı. Selim kapıyı bir türlü açamıyordu. Garson koşarak geldi, kapıyı ona açtı. Kapıda ikircikli durdu, paspasta uzun uzun ayaklarını sildi, şapkasını çıkardı, eline aldı, saygılıca bir tavır takındı. Garson, "Ne duruyorsun öyle balıkçı, gir," dedi. Selim Balıkçı ezilip büzülerek içeriye adımını attı. Karşı merdivenlerden yaldızlı röpleşambırını giymiş Mustafa iniyordu. Saçları apak olmuş, gözleri daha bir şaşılayıp sol gözü iyice çukura girmiş, alnı daha kırışmış, esmer yüzünün kırışıkları derinleşmiş, at dudağı gibi olan alt dudağı biraz daha kalınlaşarak sarkmış. Kapının eşiğinde durup kalmış, Selim'e merdivenleri inerken şaşkın bakıyordu. Merdivenleri indi, geldi, Selim'in yanında durdu. Birden, "Vay Selim Balıkçı, sen misin?" diye onu kucakladı. "Gel yukarı, gel içeri. Seni de ölmeden bu gözler görecek miydi? Gel odama. Hoş gelmiş, sefalar getirmişsin." Onu öyle kucaklamış, yukarı bağırıyordu. "Bak hanım, kim geldi köşkümüze? Kim, kim?" Hanım yukarıdan sesleniyordu. "Kim? Bak kim gelmiş köşkümüze, kim?" Hanım koşarak merdivenlerden aşağı inerken şaşkınlığını saklayamadan "Ay ay Selim Balıkçı Bey, Selim Selim Selim Balıkçı Bey." Elini uzattı, balıkçının elini sıktı. "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim," dedi. "Sizi, sizin komşuluğunuzu ne ben ne de Mustafa Bey hiç unutur muyuz? Mustafa Bey her gün akşam sabah hep sizi anar. Nerelerde şu has komşumuz Selim Balıkçı Bey diye. Ya öyle." Selim Balıkçı Mustafa Bey'in kolunda merdivenleri çıkarken hanım da mutfağa koştu. "Bir kahve yapayım Selim Balıkçı Bey'imize. Gene eskisi gibi kendi elimle. Kendi elimle." Kadın çok şişmanlamış, eski güzelliğini yitirmiş ama cana yakınlığından bir şey eksilmemişti. Oda bir salon kadar büyüktü. Yerde boydan boya mavi çiçekli ipek halılar seriliydi. Koltuklar safi altın yaldızla beslenmiş, yeşil kadife kaplanmış, insanın içine oturduğunda beline kadar yumuşak kuş tüyüne gömüldüğü koltuklardı. Her yerde yaldızlı, küçüklü büyüklü masaların üstünde, yaldızlı konsolların içinde kesme kristal sigaralıklar, şamdanlar, şekerlikler, daha bilmem nelikler yanıp sönüyorlardı. Büyük güller işlenmiş bir gül ağacı dolabın içinde de altın fincan, bardak zarfları en iyi kuyumcu elinden çıkmış oya gibi işlenmiş. Koskocaman bir alan kadar olan odanın tavanından da ışıklar saçarak yüzlerce kristalden oluşmuş bir saray avizesi sarkıyordu. Mustafa Bey Selim'e en görkemli koltuğu gösterdi. "Otur," dedi. "Bu koltuk benim koltuğumdur. Benden başka da bu koltuğa şimdiye kadar kimse oturamamıştır. İçindeki kuş tüyü Japonya'dan. Gül ağacından mobilyası Hindistan'dan. Hindistan'da lahuri şal yaparlar. Kadifesi de Çin'i maçinden gelmiştir. Rahat otur canım Selim Balıkçı. Sen rahat otur." Selim Balıkçı hiç de rahat oturmuyordu. Şapkası elinde, elleri dizlerinin üstünde, koltuğun ucuna ilişmiş, gergin, gözleri Mustafa Bey'de. "Ulan altı üstü bir kör Mustafa. Ne olmuş böyle köşkü sarayı olmuşsa? Hep hırsızlık, kaçakçılık. Ulan kör Mustafa," diye düşünüyor, düşündükçe daha da gerginleşerek öyle ilişmiş, dizlerini sıkı sıkıya birbirine kavuşturmuş, dudaklarında acı, donmuş kalmış bir gülümsemeyle oturuyordu. Mustafa Bey Kalender, Babacan, "Şöyle rahat otur canım, öyle ilişme, bu ev senin, senin eski arkadaşın kör Mustafa'nın, silah kaçakçısı mendebur kör Mustafa'nın." Kör Mustafa'nın derken sonsuz bir mutlulukla ağzı kulaklarına vararak konuşuyordu. Yerinden kalktı, koltuğa ilişmiş kalmış Selim Balıkçı'yı koltuğun içine çekti. "Ha şöyle," dedi, "şöyle rahat." Yerine oturdu. Kendinden, oğullarından, bu köşkü nasıl yok pahasına Okumarcı Paşaoğlu'ndan birkaç milyonu aldığından, eski günlerden, memleketinden nasıl aç yoksul, bedeninde de sınırda aldığı 5 kurşun yarasıyla nasıl İstanbul'a geldiğinden konuşmaya başladı. "Aklında mı Selim Balıkçım? Ağam gece kondu yaparken nasıl yardım ettin bize? Aklında mı? Suyumuz yoktu, su verdin. Ekmeğimiz, aşımız yoktu, bizi doyurdun. En güzel balıkları tuttun bize. Sen olmasan biz o kış ölürdük. Aklında mı? O günlerde de gene böyle hiç konuşmazdın. Aklında mı gece konduyu yıkmaya gelen polislere şöyle bir baktın da polisler hemen yüz geri ettiler de kaçtılar gittiler.